doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dünden bugüne Türkçemiz'de. Birlikteliğimiz başladı, yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Cumhuriyet dönemi eserlerinin dilini, edebiyatımızı konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nazım Hikmet Polat hocamızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Hep birlikte Nazım Hikmet Hocam. Telefon numaralarımızı hocam ben anımsatayım dinleyicilerimize. Soruları ve yorumları için ardından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz de dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Profesör Doktor Nazım Hikmet Polat hocamıza ilk sorum şu değerli dinleyicilerimiz. Hocam dönemleri ayırıyoruz Tanzimat'tan sonra edebiyatımızı. En son Milli Edebiyat dönemini konuştuk programımızda. Onun ardından Cumhuriyet dönemi geliyor. Bu ayrım üzerine bir vurgu yapmanızı rica edeceğim. Ayrım nereden başlıyor, ne nedenle başlıyor? Ve onun ardından Cumhuriyet dönemine ilişkin genel bir değerlendirme, genel bir bilgilendirmede bulunabilir misiniz?
Hay hay efendim. Edebiyat tarihindeki devir tasnifi Fuat Köprülü'den itibaren artık klasikleşmiştir. Birinci aşamada edebiyatımızı medeniyet dairelerine göre tasnif ediyoruz. Bu açıdan baktığınızda Cumhuriyet dönemi, bugün konuşacağımız Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, batılılaşma devri Türk edebiyatı içerisinde bir alanı temsil ediyor.
Hocam az önce kullandığınız kavram medeniyet dairelerine göre tasnif etmek köprülüyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram mı ve bunu açar mısınız?
Evet. Köprülüden önce Gustav Lanson bunu dünya ölçeğinde yaygınlaştırmış bir alim. Ama biz de 1913'ten itibaren Fuat Köprülü Türk edebiyatının nasıl tasnif edileceği hususunda kanaatlerini açıklamış ve o günden bugüne artık klasikleşmiştir bu bilgi.
Evet hocam. Buyurun, ben sözünüzü kestim. Bu tasniften itibaren?
Bu tasnife göre batılılaşma devri Türk edebiyatı içerisinde özel konumu olan bir yer Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Nereden başlatıyoruz diye sorulabilir. Cumhuriyet bir idare biçimi olduğuna göre adı üzerinde Cumhuriyet'le birlikte başlatacağız. Ancak Cumhuriyet bence 1920'de kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla Cumhuriyet de kurulmuştur. Sadece rejimin adını koymak için uygun bir zemin ve zaman aranmıştır. Bu itibarla 1923'te ilan edilmiştir Cumhuriyet. Ama Cumhuriyet'in esasları 1920'de artık vardır. Bu itibarla Cumhuriyet devri Türk edebiyatını 1920'den günümüze kadarki edebiyat olarak tarif edebiliriz.
Hocam tabii ki siyasi bir toplum içerisinde yaşanmış olan siyasi değişiklikler, siyasi gelişmeler toplumun bütün kurumlarında, olgularında ortaya koyduklarında kültüründe etkili olduğu gibi edebiyatta da etkili oluyor. Bu yüzden hiç Cumhuriyet dönemi diye. Aslında bir genel kendi akışı içerisinde bir seyri de var edebiyatımızın.
Tabii, fakat edebiyat diğer bütün medeniyet unsurları gibi siyasi olaylardan, özellikle kırılma noktası sayabileceğimiz siyasi olaylardan çokça etkilenir. Bu itibarla bu tasnifte İster istemez siyasi olayları dikkate almak zorunda kalıyoruz.
Evet hocam, devam edelim. Cumhuriyet dönemine, Milli Edebiyat döneminin ardından geçtikten sonra göze çarpan olgular neler?
Evet. Cumhuriyet devri Türk edebiyatının dili özü itibarıyla yeni lisan hareketinin zaferidir. Bütün imparatorluk dilleri gibi Türkçe de pek çok dille karşılaşmış, etkileşimde bulunmuştur. Bunlardan bizim karşılaştığımız iki büyük kültür, Doğu kültürü, Arap ve Fars kültürü, Arapça ve Farsça. Bunlar hiç şüphesiz Türkçeyi İslamiyet'ten dolayı epeyce etkilemişlerdir. Fakat bu etki giderek o ölçüye varmıştır ki artık Türkçenin dengesi bozulmaya başlamıştır. Tanzimat'tan sonraki dönemde dil tartışmalarının asıl sebebi ve merkezi de işte bu noktadadır. Yeni lisan hareketi esasen kendisinden önceki dilde sadeleşme, yenileşme olgularının hiçbirinden tamamen farklı değildir. Farklı bir fikir ileri sürmüş de değildir. Fakat yeni lisan hareketi söylediğini uygulayan bir harekettir, edebiyata uygulayabilen bir harekettir. Bundan dolayı Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı işte o uygulamaların üzerine bina edilmiş bir dille başlamıştır. Basit bir misal verebilirim. Edebiyatı cedide şairlerinden, temsil kabiliyeti olan şairlerinden Cenap Şahibettin, yeni lisan hareketine en çok karşı olanlardan birisiydi. Yazdığı öylesine şiirler vardı ki estetik cephesi itibariyle çok güzel, fakat Türkçe açısından, dilimiz açısından bakınca aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz metinlerdi. Her şahsar şimdi ne yaprak, ne bir çiçek, bir tude-i zilal-ü siyah rengi na ümit, ey deste asman-ı şita, durma, durma çek, her şahsarın üstüne bir sütre-i sefid.
Hocam Şahabettin'in şiiri.
Cenap Şahabettin'in şiiri.
Hocam ne demek Türkçesini dinleyicilerimize aktarabilirsin?
Evet, günümüz Türkçesiyle şöyle denebilir. Şimdi ne yaprak ne çiçek var. Bütün koruluklar bir ümitsiz, siyah ve karanlık yağını. Ey kış semasının eli, durma, durma koruların üstüne bembeyaz bir örtü çek.
Hocam siz Şahabettin'in demeseniz ben Haşim'i zannederdim bu şiiri. Evet hocam.
İkisi de şiirde sembolizme bağlı olduğu için gayet yerinde bir yorum, iyi bir tespitiniz.
Sağ olun hocam, evet.
Şimdi bu şair, bunları söyleyen, dili böyle olan bir şair, Cumhuriyet'in 3. yılında veya 2. yılında, 1925 veya 26'da Senin İçin diye bir şiir yazıyor. Oradaki dile bakınca, ikisini mukayese edince, yeni lisan hareketinin başarısı ve Cumhuriyet dönemine bıraktığı miras çok daha iyi anlaşılır.
Hocam o şiir var mı?
Müsaade ederseniz
hocam çok iyi
okuyabilirim.
Olur. Buyurun, buyurun.
Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma. Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş. Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi. Gönlüme avdet eder her unutulmuş nisan, ne zaman gençliğini yolda hıraman görsem, eskiden pembe dudaklarda dağılmış busem, toplanır leblerime bir gece dalgın dursan. Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede, gül açar bahtımın evvelki hazanlık korusu. Genç eder ufkumu hülyalarımın genç kokusu. Sorarım ak saçlarımın örttüğü yıllar nerede? Çehremi varsın o solgun seneler soldursun. Seni yıldız gibi doğdukça her akşam, güzel her akşam, gençliğin böyle benimken kocamam, hiç kocamam, ruhum Ölsem bile ben, sen yaşayan ruhumsun.
Hocam şimdi bu ilk dörtlükleri izninizle bir de ben tekrarlamak istiyorum ki çok önemli bir tespit yapıyorsunuz. Bu iki şiir arasında yani Cenab-ı Şahabettin'in 3-5 yıl bir zaman dilimi içerisinde.
Nereden nereye gelinmiş?
Şöyle bir ilk dörtlükleri değerli dinleyicilerimiz.
10 yıl kadar bir zaman var.
Bir zaman dilimi içerisinde evet. Aynı şair yazıyor.
Evet.
İlki şöyle, Cumhuriyet dönemi öncesinden sevgili dinleyicilerimiz. Her şahsar şimdi ne yaprak ne bir çiçek, bir tude-i zilal-ü siyah rengi na ümid, ey deste asman-i şita durma, durma çek, her şahsarın üstüne bir sütre-i sefid. Şimdi burada bir tek fil.
Evet.
Türkçe
evet.
Hocam, evet.
Evet.
Aynı şairin hocamızın, Nazım Hikmet Polat hocamızın az önce seslendirdiğinin ilk dörtlüğü de şöyle. Senin sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma, seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş, gün batarken sanırım gölgene bir başka güneş, sarışınlık getirir gözlerinin akşamlarına.
Gözlerin
tamamen anlaşılır hocam.
Evet, evet.
Ve buradan yeni lisan, yeni dil anlayışının ne kadar başarılı olduğu vurgusuna mı, yorumuna mı çıkıyoruz
evet,
hocam?
Evet, evet. Yeni lisan hareketi olmasaydı edebiyatı cedidenin o dili bu noktaya gelmezdi. Denebilir ki Osmanlı'dan aldığımız mirasların en büyüğü işte bu arınmış durulmuş Türkçedir. İfade kabiliyeti, şiirselliği en üst noktaya çıkmış Türkçedir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı hiç de bazılarının sandığı gibi geri bir edebiyat veya tembel bir edebiyat veya güdük bir edebiyat değildir. Bugün Türkçe eğer dünya dilleri arasında ilk 5 sıradaki diller dil ise
evet.
Bunu işte bu arınmaya borçluyuz. Eğer Türkçe Nobel almış bir dil ise işte bu arınmaya borçluyuz. Bu itibarla tekrar ediyorum. Osmanlı'dan devraldığımız mirasların en önemlisi, en büyüğü bu arınmış, durulmuş, pırıl pırıl Cumhuriyet devri Türkçesidir.
Belki buradan bir parantez açıp hocam, biraz başka bir yola girip lingüistiğin, dil bilimin alanına geçip şu da söylenebilir, diller yaşayan canlı varlıklar hocam. Dilimize bugün girmiş epey bir zamandır, önce Fransız sonra İngiliz. Özellikle terimler anlamında sözcükler, kelimeler var. Ama örneğin bilgisayar kelimesi, ama buna benzer örneğin uçak kelimesi de bundan önce yoktu. Yaşayan bir organizma gibi bir takım kelimeler, sözcükler dilimize giriyor, ölüyor. Onların yerine yenisi doğuyor. Bu anlamda da galiba söylediklerinizle bir bağlantı var. Yani dilin yaşayan canlı bir varlık olduğuna ilişkin.
Hiç şüphesiz. 13. yüzyılda Türkçe'ye televizyon diye bir kelime giremezdi. Çünkü yoktu. 20. yüzyılda henüz Türkçe'ye veya dünyanın herhangi bir diline nüfuz etmemiş kelimeler de bulunabilir. Ya bundan sonra nice kelime teknolojinin gücünü kimler temsil ediyorsa onların vasıtasıyla diğer dillere geçecektir. Bunlar geçerken bazı kelimeler de, bazı kavramlar da, o kavramları ifade eden kelimeler de ölecektir. Bu doğal bir şey. Sadece Türkçe için değil, dünyanın mevcut veya eğer icat olacaksa bundan sonra herhangi bir dil o dilinde veya ölü dillerinde hepsinde durum tamamen aynıdır.
Öyle oluyor hocam. 2900 civarında dünyada yaşayan dil var. Birisi kayboluyor ama Afrika'da 100 kişilik bir kabilenin konuştuğu yeni bir dil keşfediliyor. O kendi içerisinde bir döngü hocam, evet.
Bir anlaşma sistemi diyebiliriz belki ama sosyolojik anlamda bir dil midir? O kanaatte değilim ben. Sosyolojik anlamda bir dil değildir ama bir anlaşma vasıtasıdır. İnsanlar işaretleşerek de anlaşabilirler. Fakat dil işaretleşme olmadan anlaşma sağlıyor ise sosyolojik bir meseleyi, tarihi bir meseleyi, felsefi bir meseleyi ifade edebiliyorsa onunla kanatlanmış bir biçimde bir dille şiir yazılabiliyorsa o zaman sosyolojik anlamda bir dil denebilir. Afrika'nın falanca kabilesi evet kendi arasında bir anlaşma sistemi olarak kelimelerle haberleşebilir.
Ancak ama, diyorsunuz evet.
Ancak bu gibi dillerin geleceği maalesef yok gibi görünüyor artık.
Evet hocam.
Çünkü konuşanı gitgide azalıyor ve teknolojik gelişmeyi elinde tutan diller bu dilleri ister istemez öldürüyor. Yani onların seçimi de değil bu belki.
Belki de mukadderat hocam belli olmaz. Biz kendi konumuzu da seyrine devam edelim hocam. Cenap Şahabettin'den örnekler verdiniz ve bu yeni dil, yeni lisan konusuna girdiniz. Devam edelim hocam buyurunuz.
Şiirden örnek verdim. Yani bu hususta şunu mutlaka vurgulamam lazım. 20. yüzyıla kadar bizim edebiyatımız esasen bir şiir edebiyatıdır. 20. yüzyılla beraber bir denge kuruluyor. Fakat özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu denge artık şiiri alt ederek nesir lehine üste çıkıyor. Ve bugün Türk edebiyatı denince, Türkçe denince akla artık şiir değil, nesir gelmelidir. Özellikle roman gelmelidir. Edebiyatımız evet önceden bir şiir edebiyatıydı. Öylesine bir şiir edebiyatı ki bugün böyle bir konu şiirle yazılır mı? Manzum olarak ifade edilir mi? İfade edilebilir mi? Diye soracağımız konular vardır. Ama o gün bu konular şiirle eser yazılarak ifade edilmiştir.
Hocam Akif'in Hastası'nda bir öykü var sonuçta ortada.
Evet.
Yani romana mevzu olabilecek bir öykü var.
Yani ona bir ama manzum şiir. Hikaye diyebilirsiniz. Evet diyebiliriz. Mesela.
Evet. Evet.
Ama dahası var. Mesela Hadidi diye 15. yüzyılın sonlarında 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığını tahmin ettiğimiz bir tarihçimiz var. Bu tarihçi Tevarih-i Ali Osman adlı kitabını manzum olarak yazmış. Bugün bir tarih kitabının manzum olarak yazılabileceğini düşünebilir misiniz? Dahası var. Bugün bir edebiyat tarihinin manzum olarak yazılabileceği hiç kimsenin aklına gelmez. Bu mümkün değil. Ama dün edebiyat tarihi ihtiyacını karşılayan Edirneli Güfti'nin Teşrifat-ı Şuarası manzum bir eserdi. Dahası da var. Ağaç dikiminden bahseden Kemani diye bir yazarımız var. Gasname diye bir eser yazmış. Ağaç dikimiyle, ağaçların bakımıyla ilgili bir eser. Böylesi bir eserin bugün, yani ziraatla ilgili bir eserin manzum olarak şiir diliyle yazılacağına kimse kanaat getirebilir mi? Ama o gün işte o gelenekten dolayı edebiyatımızın şiir edebiyatı olmasından dolayı o gün Kemani eserini manzum olarak yazmış. İşte o noktadan edebiyatı cedideye yani 1900'lü yılların biraz öncesine ve başlarına geldiğimizde artık roman belirgin bir biçimde öne çıkmaya başlıyor.
Hocam deyip bir
Cumhuriyet dönemine girdiğimizde ise artık bu denge nesir lehine gelişiyor.
Hocam pek çok not aldım söylediklerinizden sorularım var. Bir ara verelim ardından devam edelim. Hayır. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz programımıza. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nazım Hikmet Polat hocamızla birlikte. Hocam, şiir ve roman arasındaki geçişkenliği Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tanzimat'tan sonra aslında yavaş yavaş başlıyor bu süreç. Onu vurguladınız, onu açmanızı rica edeceğim. Roman bize özgü bir tarz değil. Yenileşme hareketleriyle birlikte, hatta ıslahat fermanına kadar belki toplumsal olarak dayandırmak mümkündür. Cumhuriyet döneminde de ağırlığını artırıyor.
Evet.
Hatta belki şöyle iddialı olabilir, siz lütfen düzeltin hocam. İkinci yeni akımından sonra 80'lerden itibaren artık yayın evleri de şiir basmaz. Şair mutlaka yetişmiştir ama kimseye ulaşamaz hale geldi. Buyurun Polat hocam.
Az önce söylediklerimizin devamını getirebilirim bu hususta. Edebiyatımız hakikaten artık bir nesir edebiyatı oldu ama nesir türleri içerisinde de romanın özel bir yeri var. Cumhuriyet dönemi Türkçesini, günümüz Türkçesini ne temsil eder, hangi tür temsil eder diye soracak olursanız hiç tereddütsüz bugün roman diye söyleyebiliriz. Bakın, yakın zamanlarda Edebiyat Ortamı dergisinin yaptığı bir araştırma var. 2016'da 105 ilk baskı şiir kitabına karşılık...
Kaçtı hocam?
2016'da.
2016, evet.
206 roman ve hikaye kitabı yayımlanmıştır. 105'e 206. Bu demektir ki aşağı yukarı iki katı kadar roman ve hikaye yayımlanıyor.
Hocam, bu edebiyat ürünlerinin, şiir ve romanın yine ama konumuzla da ilgili diğer basılanlara oranı herhalde %1 mi?
Maalesef öyle. Kültür eserleri, özellikle edebiyat eserleri diğerleri arasında devede kulak ifadesiyle karşılayacak olsak bunu yeridir. 2006'da ilk defa Fransa'yı kağıt tüketiminde geçtik. Bu doğru. Bu çok sevindirici bir şey. Fakat kağıt tüketimine biraz daha yakından mercek tutulduğunda görülüyor ki okullarımızdaki bu test düşkünlüğü,
evet hocam,
onlarla ilgili kitaplar öylesine büyük bir yekün teşkil ediyor ki onların yanında kültür eserleri adeta sözü edilecek nispette bile değil.
Hatta hocam belki bu edebiyat ürünlerinin yanında sabah kalktığımızda ne yiyelim, öğlen ne yiyelim, akşam ne yiyelim kitapları da 10 katı falandır.
Onlar da epeyce yaygın.
Değil mi hocam? Evet. Ne yazık ki.
Bir başka örnek vereyim müsaadenizle. 1950'lere kadar, hatta 70'lere kadar bütün gazetelerimizde mutlaka roman tefrikası bulunurdu. Bugün hiçbir gazetede roman tefrikası bulmanız mümkün değildir. Bugün hiçbir gazete, günlük gazeteden bahsediyorum, hiçbir gazete mesela hikaye metni basmaz. Hele hele şiirin yüzüne bakmaz. Fakat mesela 100 yıl önceki gazetelere bakacak olursak, günlük gazetelere, yine onların belki birinci derecedeki meselesi yine kültür ve edebiyat, sanat idi. İşte aradaki fark bu.
Bunu facia diye adlandırmak da belki mümkün hocam.
Belki günlerin getirdiği diyelim buna.
Hocam, günlerin getirdiği Boris Vian'ın bir kitabının adıydı galiba.
Evet. Bizde de şimdi hatırlayamadım ama bir yazarımızın, köşe yazarımızın köşesinin adıdır.
Evet. Hocam, şimdi akım yavaş yavaş devam edelim. Dinleyicilerimize bilgi verelim. Cumhuriyet dönemi edebiyatına ilişkin Cenap Şahabettin'den bir örnek vermiştiniz. Ardı sıra artık romana yavaş yavaş geçtiğimizi vurguladınız. Köy romanları dönemi mi geliyor Polat hocam?
Köy romanları diye bir dönemden bahsedemeyiz de.
Akım mı? Nasıl diyelim hocam?
Köy romanlarına çok önem verildiği sosyal gerçekçilik adı altında yayımlanan eserlere genellikle köy romanı deniyor. Çokça yer verildiği bir dönemimiz var. Genel kabul şudur. Köy enstitülerinin mezunları bu tarzı biraz daha yaygınlaştırmışlardır. Bunu bir istatistiğe dayandıran bir bilgiyi görmedim şimdiye kadar ama evet, kabul edilebilir. Onun da bir tesiri vardır.
Evet hocam, sonra Cenap Şahabettin şiirinin örneklediniz. Ardından ne tür gelişmeler yaşanıyor Cumhuriyet dönemi edebiyatımızda?
Dil üzerinden gideceğimize göre Cumhuriyet dönemi edebiyatının ve dolayısıyla edebi dilin en büyük meselelerinden birisi tarihe yönelmektir. Hem tarihe yönelmek bilimsel eserler yazmak anlamında hem de edebi eserler yazmak anlamında. Edebi eserler arasında özellikle yine roman ön plana çıkıyor. Denebilir ki Cumhuriyet dönemi romanının temel meselelerinden biri tarihtir. Tarihe yönelmek yalnızca tarihi olay, kişiler ve mekanlar üzerinde değildir. Zaman zaman tarihi metinlerden, bilimsel ve kültürel metinlerden de istifade edilmektedir. Böylece roman türü günümüzde bir anlatı çeşidi olmanın ötesinde bilgi taşıyıcılığı rolünü de üstlenmiştir. Bu yolla 20. yüzyıl Türkçesinin unutmuş göründüğü bazı terimler, kelime kadrosu, üslup özellikleri vesaire tekrar günümüz Türkçesinde açığa çıkıyor, kullanıma giriyor ve böylece günümüz Türkçesinin zenginleşmesine katkıda bulunuyor.
Hocam, burada şu soru akla gelebilir ama son dönem yazılan romanlarda, son dönem dediğim 15-20-30 senelik dönem içerisinde bir etnisite kavramı çıktı ve etnisiteye vurgular artmaya başladı. Bunun sanatta da etkilerimizi görüldü. Bunu nasıl yorumlayacaksınız Polat Hocam?
Hem de çokça. Ya ben buna müsaadenizle etnik kaşıntı diyeceğim.
Buyurunuz hocam.
Maalesef günümüz Türkçesinin, Türkçeye vasıta olan romanın özellikle en büyük meselelerinden birisidir bu. Bu etnik kaşıntı. Burada bir maalesef diyeceğim yine bilgi saptırması var. Etnik kaşıntıyı teşvik eden eser sayısının yapay bir biçimde fazlalaştığını hemen hepimiz görüyoruz. Bunun yazı dilindeki görünürlüğü Türkçeyi etnik gayretleri veya cesaretlendirici biçimde aksanlı konuşmalardır. Ağız farklılığı bir edebi eserde pek seyrek başvurulan bir özellik olduğu takdirde tamam, bir çeşni sayılabilir. Fakat bütün özelliğini edebiyatı sanatı bir tarafa bırakarak etnik konuşma farklılığına yükleyen eserler ne kadar hormonlanırsa hormonlansınlar, kofturlar. Bir yabancı dile çevrildiklerinde bunların hiçbir özelliği kalmaz, yerle yeksan olurlar. Bu tür konuşma biçimleri özellikle etnik kaşıntının tavan yaptığı dönemlerde, etki çevresini genişletmek için televizyonlarda son derece sıklaşmış ve adeta Türkiye'de Türklerin azınlık olduğu kanaati oluşturulmak istenmiştir. Bunda çok ısrarlıyım bu kanaatimde. Yığınla örnek de verebilirim ama yeri değişimdi. Bu tür gayretleri teşvik etmelerin farklı kanaat ve kanatlarda gibi görünseler de aynı merkezden yönetilen bir proje parçası oldukları 15 Temmuz ihaneti sonrasında ayan beyan ortaya çıkmıştır. Umulur ki aydınımız bu hususta aklını başına alsın. Evet, etnik kaşıntı hususunda
bu temenninize de katılmamak hocam mümkün değil. O yolda gidenleri Allah ıslah etsin. Öyle diyelim. Hocam şiire ilişkin 3-4 dakika bir zamanımız kaldı. Şiire ilişkin, şiir akımlarına ilişkin özellikle merak ediyorum. Garip akımı da, ikinci yeni akımı da batıda ortaya çıkan akımlardan etkilendi mi? Bu konudaki görüşünüz ne Polat Hocam? Dada'dan etkilendi mi örneğin hocam? Garip, evet.
Günümüzde iletişim vasıtaları artık son derece hızlı. Günümüzden bahsedince artık falanca yerden mi filanca yerden mi etkilendi sorusu bile fazladır. Çünkü dünyanın en ücra köşesinde yazılan bir yazıyı internet vasıtasıyla bir edibin okuması, ondan etkilenmesi mümkündür bugün. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da radyo vasıtasıyla bu etkileşim epeyce hızlanmıştı. Evet, şundan bundan etkilendiği söylenir, kabul edilir. Fakat bir edebi eserde etkilenme aynı konuyu yazmaktan ibaret olamaz. Bir edebi eserde etkilenme sadece ve sadece aynı edebi şekli, formu kullanmakla olmaz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde belki köklü bir etkilenme ifade edilebilir. Yoksa gazel, bugün bir gazel yazacak olsak biz Fuzuli'yi hiç okumadan, acaba Fuzuli'den etkilenmiş mi diyeceğiz kendimize? Hayır, öyle değil. Biz o formu biliyoruz, o forma uygun yeni bir eser yazıyoruz. İkinci yeni için veya birinci yeni yahut garip akımı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Dadaizm'den şuradan buradan etkilenme sayılabilecek bir takım kırıntılar vardır. Ama toptan bu edebi kanaat şunun etkisiyle ortaya çıkmıştır diye söyleyeceğimiz bir arka plan yok.
Peki hocam, siz araştırmalarınızda örneğin şimdi şairin adını söylemeyelim ama şu dizesi aklıma geldi. Seni olan yenilgi. Bu Türkçeyi fazla zorlamak değil mi hocam?
Günümüzde de böylesi metinler yazılıyor. Eksiltili anlatım veya onun yerine başka ne denilebilir? Şu an aklıma gelen herhangi bir terim yok ama belki tıpkı sembolizmde olduğu gibi kapalı söyleyiş diye ifade edebiliriz. Hocam, yanımda böylesi bir şiir var. Hatta dumanı üzerinde denebilecek bir şiir. İsterseniz onun üzerinden giderek
hocam o şiirle bitirelim.
Peki.
Buyurunuz.
Bir şiirin sigasında bulunuyorsa iğne uçluklamak, hayatın yırtığını dikebilir yan yana duran kelimeler. Ve yalın ve çıplak bir ağacın gölgesine dokunuyorsa yaprak, hışırtısında kimi sorular sorabilir, rüzgarı içinde olan eski hikayelerin alyansıdır. Kelimeler parlak ve kaygan, şehrin doğru yerlerine basar ayaklarını ve gökyüzüne doğru düşlerini sokak başlarında kimi zaman serte çeken havada gecenin gözlerinden dökülür kasım patılar diye devam edip gidiyor.
Kimin hocam?
Soner Demirbaş isimli bir şairimizin şiiri. Şimdi böylesi şiirler için ne anlatıyor? Niye öyle söylüyor? Ya şunu konuştuğumuz gibi söylese olmaz mı gibi sorular sorulamaz.
Hayır hocam, sorulamaz. Kesinlikle o zaman sanatın dışına çıkmış olur.
Evet, bu bir sanat arayışıdır ama bu sanatın ta kendisi midir? Sanat burada mı karar kılar diye sorarsanız o da hayır. Bunlar sadece bir arayıştır. Bir müddet sonra Türkçe'ye bunların bıraktığı bir takım artı değerler görülecektir.
Hocam belki de zaten ister şiir olsun, ister heykel olsun, görsel sanatlar olsun, hangisi olursa olsun, bir sanatçının içerisindekini, o acılarını, üzüntülerini, sevinçlerini toplumla paylaşması, onların ortaya çıkmasında sadece bir araç. Başka bir şey değil ki hocam, şiirde, heykelde, insana dair unsurlar bunlar derken programımızı bitirmişiz hocam. Aslında sanat felsefesine doğru yaklaşıyorduk beraberce. Ne yapalım değerli dinleyicilerimiz, yazık ki zaman tükendi. Hocamıza bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nazım Hikmet Polat hocam. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz hocam.
Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, çarşamba günü biliyorsunuz 14 haberlerinin ardından Türk Tarihinin İzinde programında birlikteliğimiz var. Haftaya da dünden bugüne Türkçemizde. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.